Ayrım 16.
Sayfa 313. Bu konuda ülkelerin ekonomilerinin bozulmuş olmasına karşın bir şeyler yapılmaya ve çeşitli çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda gazilere verilen çeşitli maddi olanaklar ve örneğin istihdamda kontenjan uygulaması zamanla sivil özürlere de yaygınlaştırılmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında neredeyse Avrupa ülkeleri açısından bu gelişme belirleyici bir gelişme olarak kendini göstermiştir. Öte yandan bu iki dünya savaşının kazanılabilmesi için silah ve tüketim endüstrisinin en yüksek düzeyde tutulma zorunluluğu dolayısıyla daha önceden istihdam açısından fazlaca ekonomik görülmeyen kimi kesimler için tam istihdama yakın bir istihdam uygulanmasını pratikte dayatmıştır. Savaş sırasında toplumun en zinde çalışma yaşama açısından en ekonomik görülen kesimleriyle birlikte yedek iş gücünün yani işsizler ordusunun savaşla koşullarına en uygun kesimleri cepheye gidince üretimin en yüksek düzeyde gerçekleştirilebilmesi büyük ölçüde geride kalanlar tarafından yürütülmeye çalışılmıştır. Bu nedenle savaş sırasında çok sayıda kadın, yaşlı, çocuk ve özürlü boşalan iş yerlerini doldurmak durumunda kalmıştır. Bu iş yerlerini dolduranların çoğu savaş sonunda cepheden dönenler eski işlerine geldiğinde işsiz kalmış olmakla birlikte özellikle özürler açısından çalışabilecekleri ve yararlı işlerde verimli olabilecekleri şeklinde bir kanının oluşması kısmen de olsa sağlanmıştır. Zorunlu olarak ortaya çıkan bu gerçeklik özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında giderek artan sayıda kör kimsenin açık istihdam koşullarında istihdam eğilimini belli ölçülerde etkilemiş, işverenlerdeki olumsuz yaklaşım belli ölçülerde kırılabilmiştir. Örneğin 1. Dünya Savaşı sırasında Berlin Hava Gazı şirketinde 83 körün çalıştığı bilinmektedir. Ne var ki savaşın bitiminde bu şekilde istihdam edilmiş körlerin çoğu seferberlikten dönen kişiler yüzünden işlerini kaybetmiştir. Rakamlara göre Almanya'da bu şekilde işini kaybeden körlerin sayısı 500'den fazla olmuştur. Buna karşın körlerin açık iş piyasasında istihdamında bir kez aralanmış olan kapı bütün olumsuz koşullara karşın bir daha kapanmamış, aksine giderek daha da açılmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında başlamış olan körleri rehabilite etme çalışmaları kuşkusuz bu konuda hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Ayrıca savaş sırasında zorunluluk nedeniyle işe alınmış körlerin bu işlerde verimli olarak çalışabildiği görülmüş ve bu konuda edinilmiş kanaatler toplumun diğer kesimlerine zaman içinde yayılmıştır. Bütün bunların sonucu 1939-1945 arasındaki 2. Dünya Savaşı sırasında çok daha fazla sayıda özürlü ve kör sanayinin ihtiyaç duyduğu işlerde yoğun şekilde istihdam edilmiştir. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde yine eski şarkı tekrarlanıyor, pek çok özürlü ve kör kimsenin iş gücüne ihtiyaç kalmadığı düşünülerek bu kimseler işten atılıyordu. Yalnızca ABD'de 1945-1948 yıllar arasında bu şekilde işten çıkarılan özürlü sayısı 11.000'den fazla olmuştur. Benzer durumlar savaşa katılan diğer bazı ülkelerde de yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı yayıldığı alan, kullanılan silahların çeşitliliği ve etkinliği bakımından insanlık tarihinin karşılaştığı en yıkıcı savaş niteliği taşımaktadır. İnsanlık tarihin hiçbir döneminde bu kadar insanın öldüğü ve sakat kaldığı başka bir savaşa tanıklık etmemiştir. Yüz binlerce sakatın ortaya çıktığı bu ülkeler ister istemez ülkeleri için savaşmış, kanını canını ortaya koymuş, çok sayıdaki bu insan topluluğu için kolaylıklar ve imtiyazlar getirmiştir. Bunlar arasında malul gazi maaşı, çalışabilecek durumdaki özürler için iş yerlerinde kontenjan kadro uygulamaları, yaşamın çeşitli alanlarında indirimli tarife uygulamaları gibi sosyal haklar sayılabilir. Sonraki yıllarda bu hakların bazıları sivil körlere de tanınmıştır. İş yerlerindeki özürlü kontenjanı İngiltere'de %3, Hollanda'da %5, Almanya'da %5, Fransa'da %10, İtalya'da %15'tir. Bu şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen yıllar içinde adı geçen bu ülkelerde körlerin bir kısmı geleneksel olarak korumalı iş yerlerinde çalışırken artan sayıda kör kimse bu elverişli kontenjan uygulamalarından yararlanmıştır. Kontenjan uygulaması Avrupa'da özürlerin ve körlerin istihdamını kolaylaştırmışsa da çeşitli nedenlerden dolayı özürlü istihdamını temelden çözen bir uygulama olarak görülmemektedir. Bütün bu özendirici ve zorlayıcı uygulamalara karşın ileri batı ülkelerinde bile özürlerin ve körlerin önemli bir bölümü işsiz durumdadır. Özendirici ve zorlayıcı önlemlerin birbirinden farklı uygulandığı kontenjan uygulamasıyla bu ülkelerde istenen sayıda ve nitelikte özürlü istihdam edilerek genellikle kontenjanın doldurulması mümkün olamamaktadır. Ayrıca sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte yetişmiş özürlü iş gücü her koşulda mevcut değildir. Kuşkusuz son olarak bütün bunlar mevcut olsa bile işverenlerin olumsuz tutumu önemli bir engel olarak belli ölçülerde varlığını sürdürmektedir. Bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra genel olarak aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı yavaş yavaş işverenler açısından özürlü ve kör işçi çalıştırmanın da kendileri açısından bir takım üstün yönlerinin olabileceği yukarıda belirtilen deneyimler sırasında fark edilmiştir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Seri üretimde işlerin küçük birimlere bölünmesi ve güvenilir makinelerin yardımıyla yapılması, körler dahil çeşitli sakatların verimli olarak çalıştırılmasını kolaylaştırmaktadır. 2. Kör ve diğer sakat işçilerin üretimdeki verimliliği sakat olmayan işçilerinkinin altında değildir. 3. Çoğu zaman kör ya da diğer sakat işçinin bulunduğu tezgahta üretim verimliliği yükselmektedir. Çünkü sağlam işçiler de özürlünün gerisinde kalmamak için çaba göstermektedir. 4. Kör ve diğer özürlü işçiler işverene güvenlik vesaire yönlerden ek yükümlülükler getirmemektedir. 5. Körler ve diğer sakat işçiler arasında iş kazalarının sıklığı, sağlam işçiler için söz konusu olan ortalamanın hayli altındadır. Çünkü bu durumdaki işçiler sürekli olarak dikkatli olma zorunluluğu duymaktadır. Bunun sonucu olarak iş kazası sigorta primleri sakatlar için de sağlamlarınkinin düzeyine indirilmiştir. Üretimde verimliliği etkileyen bir diğer durumda özrü olmayan işçilerin sık sık iş değiştirme yoluna gitmeleridir. İşçinin en yüksek verimliliğe erişmek için yaptığı iş türünde belirli ve yeterli bir deneyim dönemi geçirmesi gerekmektedir. İşçi en yüksek verimlilik noktasına eriştiği sırada ya aynı iş yerinde ya da başka bir kurumda diğer bir işe geçecek olursa, onun yerine gelecek olan tecrübesiz kimse üretimi yavaşlatmaktadır ve bu durum her yeni işçi alımında tekrarlanmaktadır. Özürlü işçiler bu yönden kısıtlanmış olduklarından başladıkları işte sağlamlardan çok daha uzun süre çalışmakta ve çok daha seyrek iş değiştirme yoluna gitmektedir. Bunun sonucu olarak birkaç yıl içinde çalıştıkları tezgah ya da montaj bandının en tecrübeli, en hızlı çalışan elemanı durumuna gelmektedir. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nda sakatlanan milyonlarca asker sivil iş gücünün verimli duruma getirilmesinin sonucu olarak sakat işçi çoğunlukla istenmeyen işçi olmak durumundan çıkıp istenen, aranan işçi durumuna gelmiştir. Önemli olan bu durumun işverenlere yeteri kadar anlatılabilmesidir. Bütün bu gelişmelere karşın birçok ülkede özürlülerin iş verimliliğinin düşük olacağı, iş yerlerinde ayak bağına dönüşeceği ve sık sık kazalara neden olacağı gerekçesiyle sigorta şirketleri özürlülere yüksek prim uygulamıştır. Bu durumun değişmesi için uzun yıllar mücadele etmek gerekmiştir. Özellikle körlerin istihdamında yaşanan zorluk dolayısıyla bazı ülkelerde kimi işlerin körlerin tek eline verilmesi yoluna gidilmiştir. Örneğin ABD'de kamu binalarındaki satış büfelerinin 1936 tarihli Randolph Shepard yasasıyla körlere verilmesi, İngiltere'de de asansörcülük ve otopark bekçiliğinin verilmesi, eski Yugoslavya ve Yunanistan'da santral görevlisi alımında körlere öncelik tanınması, eski Sovyetler Birliği'nde mağazalardaki satış büfelerinde körlerin çalıştırılması gibi imtiyaz uygulamalarına rastlanmaktadır. Görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde bile sorunlar bütün olumlu gelişmelere, eğitim, rehabilitasyon ve istihdam tedbirlerine karşın ağırlığını sürdürmektedir. Peş peşe okulların meslek edindirme merkezlerinin ve körleri toplumsal yaşama alıştırma amacına yönelik rehabilitasyon çalışmalarının bir ürünü olarak, önceki yüzyıllarda kıyaslanmayacak sayıda körler kendini yetiştirerek önemli kişiler haline gelebilmiştir. Kuşkusuz toplumda giderek yaygınlık kazanan elverişli koşulların bu olguda önemli payı olmuştur. İngiltere. Körlerin istihdamı yönünde yeni önlemlerin alınmasına karar veren İngiliz hükümeti 1914 yılında bir komite oluşturmuştur. Bu komitenin hesaplamalarına göre 2600 ve 3000 körün korumalı iş yerlerinde çalıştığı, 3000 civarında körün işsiz durumda olduğu sonucuna varılmıştır. 1920 yılında durumlarının iyileştirilmesini talep eden 200 civarında kör Londra'ya doğru bir yürüyüş eylemi gerçekleştirmiştir. yürüyüşçülerin isteklerinin bir kısmı çıkarılan körler yasası ile 1920 karşılanmıştır. Bu yasayla körlerin sorunlarının çözümünde yerel yönetimlere büyük sorumluluklar ve Sağlık Bakanlığı'na da denetim görevi verilmiştir. Yerel yönetimler yörelerindeki körlerin kayıtlarını tutacak ve iş olanakları yaratacaktı. 1915 yılında yayınlanan bir raporda 56 meslek sahibi görmeyenin meslekleri şu şekilde sınıflanmıştır. 35 din görevlisi, 6 müzik öğretmeni, 5 öğretmen, aynı zamanda gezici öğretmen, 4 avukat, 4 ticaretle uğraşan kimse, 1 çiftçi ve 1 masör. 1944 yılında özürlüler yasası, yani istihdam çıkarılmıştır. Bu yasaya göre 25'ten fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde %3 oranında özürlü kontenjanı öngörülmüştür. Bu oran 1970 itibariyle aşağı yukarı %2,8 olarak gerçekleşmiştir. Rose, 1970. 1970'li yıllarda ülkedeki istihdam durumunu incelemek üzere oluşturulmuş bir çalışma grubunun düzenlediği rapora göre özürlülere kontenjan uygulaması istenen ölçülerde uygulanamamaktadır. Özellikle gemicilik gibi kimi sektörlerde özürlü çalıştırmanın zorluğu üzerinde durulmuştur. Rakamlara göre bu sektörde istihdam edilen özürlü oranı %1'in altında kalmaktadır. Kaldı ki İngiltere'de özürlü işçi kontenjanını doldurmayan iş yerleri için uygulanacak cezaların yeteri kadar caydırıcı olmadığı saptanmıştır. Ne var ki bütün bu elverişsizliklerine karşın kontenjan uygulaması sayesinde pek çok özürlünün normal şartlarda girmesinin mümkün olmadığı işlere girebildiği bir gerçektir. Bu yönüyle bile bu yöntemin özellikle Avrupa'daki özürlülerin işe yerleştirilmesinde bulunmuş etkili bir çözüm olduğu söylenebilir. 1929 yılında korumalı iş yerleri arasında koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla Ulusal Körler İçin Korumalı İş Yerleri Derneği kurulmuştur. Bu derneğin kurulmasıyla korumalı iş yerlerinin faaliyet alanları genişlemiş, zaman geçtikçe çalışmaları çeşitlenmiş ve yoğunlaşmıştır. 1939 yılına gelindiğinde ülke çapında bu şekilde 60'tan fazla iş yeri bulunmakta ve buralarda 4500 kadar kör istihdam edilmekteydi. Yine aynı yıl ilk olarak körler için bir korumalı iş yeri belediyelerin sapladığı asgari ücreti ödemeyi kabul etmiştir. Sırası gelmişken genel olarak korumalı iş yerlerinin diğer ülkelerde de belirlenmiş asgari ücretlerin altında ücretler ödeme eğiliminde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle çeşitli ülkelerde zaman zaman körlerle bu tür iş yeri yöneticiler arasında ciddi sorunlar yaşanmış, bu durumun düzeltilmesi için çeşitli eylemler ve sert çatışmalar çıkmıştır. Jernigan, 1974. İngiltere'de bu tür iş yerlerinde çalışanların sayısı 1960'lı yılların sonlarında 6000'in üzerindedir. İngiltere'deki körlerin 3'te 2'si 65 yaşın üzerindedir. Ülkede 16 yaşın üzerinde evlerinden çıkamayacak durumda olan 1 milyondan fazla özürlü bulunmaktadır. Bunlardan çalışabilecek durumda olduğu halde işsiz durumda bulunanların sayısı 500,000'dan fazladır ve bunların en azından 3'te 2'si yaşamı boyunca herhangi bir iş bulma şansı olmayan kişilerden oluşmaktadır. 65 yaşın altında sayıları yaklaşık 130,000'i bulan özürlü ev kadınlarının yaklaşık 3'te 2'si evli olduğu halde çoğu ev işlerini kendi başına yapabilecek durumda değildir. Bunlardan 24,000 kadarının 12 yaşın altında çocuğu bulunmakta ve bu çocuklara bakmakta güçlük çekmektedir. Ayrıca ülkede kaç özürlü çocuğun bulunduğu tam olarak bilinmemektedir. Ülkede körlerin ve özürlülerin 20. yüzyılın sonlarındaki durumunu göstermesi bakımından aşağıda iki araştırmanın bazı sonuçları sunulmaktadır. Bu araştırmaların birincisi kör ve az gören yetişkinler arasında, ikincisi ise genel olarak çeşitli özür gruplarına ait özürlüler arasında yapılmıştır. Londra'da faaliyet gösteren ve yukarıda değindiğimiz Kraliyet Körler Enstitüsü, RNIB, nüfus araştırmaları kurumuyla işbirliği yaparak 1991 yılında ülkede o ana dek körler alanındaki en kapsamlı araştırmayı gerçekleştirmiş, bu yolla yetişkin körlerin durumu ve ihtiyaçları saptanmış, sonuçlar aynı yıl bir kitap halinde yayımlanmıştır. Bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan özellikle çarpıcı olanlarından bazılarını aşağıda sunuyoruz. Bugün ülkede 1 milyon dolayında kör insan yaşamaktadır. Bu rakam resmi istatistiklerin verdiği rakamların neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Şu kadar ki bu rakamlar resmi istatistikler bir yana kamuoyunda görüşlerinin daha etkili olmasını sağlamak için rakamları olduğundan fazla göstermesi beklenen körlerin kendi örgütlerinin verdiğinden bile yüksek çıkmıştır. Ücretli bir işte çalışan körlerin oranı ancak %17'dir. İşsiz, kör ve az görenlerin yarıdan fazlası en az 5 yıldan beri işsiz durumdadır. Evin dışına çıkmak kör ve az görenler için diğer özürlere göre daha büyük sorundur. Genel özürlü nüfusun %80'e yakını kendi başına evden dışarıya çıkabilirken, görme özürlerin ancak %40'ından biraz fazlası bunu gerçekleştirebilmektedir. Kör ve gören yaşlıların hareket özgürlüğünü inceleyen başka bir araştırmanın bulgularına göre, yaşları 65 ya da üzerinde herhangi bir özrü bulunmayan kimsenin bir önceki hafta içinde %87'sinin kendi başına evin dışına çıktığı saptanmıştır. Sonuçları özetlemekte olduğumuz araştırmayla yaşları 60 ya da üzerinde olan kör ya da az görenlerin ancak %42'sinin herhangi bir kimsenin yardımına başvurmadan bir önceki hafta ev dışına çıkmış olduğu bulunmuştur. Görme özürlerin %52'si evden dışarıya çıkabilmek için başka birinin yardımına ihtiyaç duyarken genel özürlü nüfusun ancak %14'ü bu durumdadır. Yalnız yaşamakta olan kör ve az görenlerin içinde bulunduğu durum son derece elverişsiz bulunmuştur. Bu kimselerden %26'sını komşular ve arkadaşlar, %11'ini arkadaşlarından hiç ziyaret eden olmamıştır. HMSO Cilt 1 sayfa 1991. İngiliz Özürlü Kuruluşları Konseyi BCODP ülkedeki genel özürlü nüfusun durumu ve onlara ayrımcılık yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmanın en çarpıcı bulgusuna göre diğer insanlara tanınan olanaklar özürlere tanınmayarak toplum yaşamının birçok alanında bu kimseler kurumsal ayrımcılıkla yüz yüze bulunmaktadır. Söz konusu araştırmanın ortaya koyduğu diğer bazı sonuçlar şu şekilde sıralanabilir. Kaynaşmış eğitimi destekleyici mevzuatın bulunmasına karşın 1989 rakamlarına göre özel eğitim kurumlarına devam eden çocuk sayısı 1977 yılı verileriyle karşılaştırıldığında ancak %1'den küçük bir azalma gösterebilmiştir. Diğer bir deyişle özel eğitim kurumlarından kaynaşmış eğitime istenen ölçüde geçilememiştir. Resmi rakamların incelenmesinden özürlerin işten çıkarılma olasılığının özürlü olmayanlara göre 3 kat daha fazla olduğu ve bu kimselerin işsiz kaldığı sürelerin daha uzun olduğu anlaşılmaktadır. İş bulabilen özürlüler de çoğunlukla daha düşük bir ücrete ve sahip olduğundan daha basit bir beceri gerektiren işlere razı olmak durumunda kalmaktadır. Bununla ilişkili olarak özürü bulunmayan kimselerin %21'inin bir meslek sahibi ya da yönetici konumunda bulunmasına karşın bu tür görevlerde çalışabilen özürlülerin çalışan özürlüler içindeki oranı ancak %12'dir. Ortalama olarak tam gün çalışan bir özürlü aynı koşullarda çalışan özürü bulunmayan kimseye göre 1/4 daha az haftalık ücret almaktadır. İngiltere'de halen 4,5 milyona yakın hareket özgürlüğü kısıtlanmış özürlü insan yaşamaktadır. Bu kimselerin ihtiyacına uygun yalnızca 80 bin konut sağlanabilmiş durumdadır. O ana dek yapılmış iyileştirici çalışmalara karşın ülkedeki kitle ulaşım araçları ve kamuya açık binalar özürlerin rahat bir şekilde yararlanmasından uzaktır. Raporun çalışma yaşamına ilişkin bölümünde her yaştaki özürlünün özürü bulunmayan insana göre çok daha uzun süreler işsiz kaldığına yer verilmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektör iş yerlerinde iş arayan özürlülere ayrımcılık yapıldığına ilişkin çok fazla veri bulunduğuna değinilmiştir. Örneğin sağlık sektöründe hizmet veren 26 kuruluşun istihdam politikasını inceleyen bir çalışmanın bulgularına göre bu kuruluşların 1/3'ünün iş arayan özürlülere karşı açıkça ayrımcılık yaptığına rastlanmış olduğu bu raporda yer almıştır. Genel olarak aynı işe başvuran özürlülerin özürü bulunmayanlara göre geri çevrilme olasılığının 6 kat fazla olduğu saptanmıştır. Raporun fiziksel çevreye ilişkin bölümünde ülkedeki otobüs, taksi ve trenlerin çoğunluğunun özürlülerin yararlanmasına istenildiği düzeyde uygun olmamasının yanında özürlülere sunulan özel ulaşım hizmetlerinin son derece sınırlı ve yetersiz kaldığının görüldüğü belirtilmiştir. Trenlerde bu alanda yapılmış iyileştirmeler oldukça yetersiz görülmüştür. Kamuya açık ve özel çok sayıda binadan özürlülerin rahatlıkla yararlanması mümkün olmadığı gibi, bu kimselerin bu yöndeki ihtiyaçları şehir planlamacıları ve mimarlar tarafından hala görmezlikten gelinmektedir. Barnes, tarih belli değil. Yürütülen uzun lobi çalışmalarından sonra bu ülkede 1994 yılında özürlülere yönelik ayrımcılığı yasaklayan ve yukarıdaki eksikliklerin de içinde bulunduğu özürlülere yönelik hizmetleri geliştirici yönde bir yasa kabul edilmiştir. Bu yasanın ve ilişkili mevzuatın yıllar içinde özürlülerin ve körlerin içinde bulunduğu elverişsiz durumu ne ölçüde düzelteceği bilinmemektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalar bu alanda elde edilen sonuçları ve başarıları ortaya koyacaktır. Amerika Birleşik Devletleri. Ülkedeki kör sayısı çeşitli kaynaklara göre yaşlar itibariyle şu şekilde sıralanmaktadır. 18-24 arası %2,9, 25-35 arası %2,6, 35-44 arası %2,6, 45-54 arası %6,7, 55-64 arası %12, 65-74 arası %28, 75-79 arası %33. Scott, 1969, sayfa 51. Bowen belirttiğine göre ABD nüfusunun %20'si özürlüdür, 1978. Bu ifadenin ilginç olan yanı özellikle ülkemiz kamuoyunda genel olarak ülke nüfusunun %10'unun özürlü olduğu şeklinde bir kanıya yaygın olarak rastlanıyor oluşudur. ABD gibi gelişmiş sayılan bir ülkede böyle aykırı bir görüş ifade edilebildiğine göre, ülkemiz açısından da kamuoyunda yaygınlaştırılan oranlara kuşkuyla yaklaşılmasının doğru olacağı kanısındayız. Bow, 1978. Kör nüfusu çalışma açısından incelerken öncelikle gözleri görüyor olsa bile, herhangi bir işte çalışamayacak durumda olan körleri bir tarafa ayırmak gerekmektedir. Bu gruba çalışma yaşının altında çok yaşlı, ek özürleri nedeniyle çalışamayacak durumda olan, çoğu durumda ev kadını ya da herhangi bir iş aramayan kadınları koymak mümkündür. ABD'deki bir araştırmaya göre kör nüfusun %9,8'i çalışma yaşının altında, %47,2'si 65 yaşın üzerinde ve yalnızca bu nüfusun %43'ü 20-64 yaşları arasında bulunmaktadır. Başka bir çalışmada nüfusun %67'si 55-69 yaşları arasında bulunmuştur. Bu çalışmada çalışma yaşında olduğu halde ek özürleri bulunan körlerin sayısı saptanamamıştır. Özellikle çocuklar arasındaki doğuştan gelen körlüklerde ek özrün bulunma olasılığı fazladır. Hele kör doğan çocukların ortalama %70'inde ikinci, üçüncü hatta dördüncü bir özür de bulunuyor olabilir. Ayrıca ABD'de kadınların sayısı erkeklerden fazla bulunmuştur. Bu oran bir çalışmaya göre %51, diğer bir çalışmaya göre %57'dir. Bu çalışmalar ABD'deki körlerin ancak %10, %20 kadarının bir işte çalıştığını, çalışabilecek durumda olduğunu ya da çalışmaya istekli olduğunu göstermektedir. Scott, 1969, Lowenfeld, 1975, sayfa 160, Rusalem, 1972. Lowenfeld, ABD'deki toplam kör sayısını 460 bin olarak vermekle birlikte bu sayının en iyimser ifadeyle 1 milyon olabileceğini belirtmektedir. İstihdamın söz konusu olabileceği kör sayısının yukarıdaki oranlar dikkate alınarak ancak 46 bin 69 bin arasındaki bir kör nüfusu ilgilendirdiğini ileri sürmektedir. Bu grubun dağılımını gösterir sağlıklı bilgiler bulunmamaktadır. Madsen, 1990, ABD'de körlerin 1940'lı yıllardaki durumunu şöyle özetlemektedir. 1940'larda yalnızca Kaliforniya eyaletinde 200 kadar kadın ve erkek kör herhangi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek durumda ve çalışmaya istekli binlerce kör işsizdir. Ülke çapında 1937 yılında başlatılan sosyal yardım uygulamaları, körlerin ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Birçok eyalette körler fakirlik sınırının altında yaşamak zorundadır. İş bulmuş, çalışmakta olanların büyük çoğunluğu korumalı iş yerlerinde çalışmakta ve çok düşük ücret almaktadır. Körlerin çok küçük bir grubu körler okullarında öğretmenlik yapmakta, az sayıda kör 1936 yılında çıkarılan Randolph Shepard yasası sayesinde federal binalardaki satış büfelerini işletmektedir. Mesleki rehabilitasyon henüz emekleme aşamasındadır. Yerel yönetimler ve federal hükümet tarafından körler yararına bazı programlar uygulansa bile, üniversite ve kolejlerde 1940'lı yıllarda bir avuç kör okuma şansı bulabilmektedir. Körler okullarını bitirenlerin çoğu hemen hemen 100 yıl öncesinin körlerinin yaşantısını sürdürmektedir. Okulları bitirenler dışarıda karşılaştıkları büyük güçlüklerle baş edemeyerek iş bulmak umuduyla tekrar mezun oldukları okullara dönmektedir. ABD'deki körlerin Amerikan Körler Federasyonu'nun 1940 yılında kurulmasından önceki zor yaşam koşullarını federasyonun sonraki başkanlarından Kay Jernigan, Dünya Körler Birliği'nin 1988 yılında Madrid'de toplanan genel kurulunda dünyanın dört bir yanından gelen delegelere şu şekilde anlatacaktır. Amerikan Körler Federasyonu kurulmadan önce görenlerin ve hatta körlerin çabası, üstün yeteneklere sahip başarılı körlerin desteklenmesi, geride kalan geniş kör kitlesinin büyük oranda bir kenara itilmesi şeklinde olmuştur. Ne var ki Körler Federasyonu'nun NFB kurucuları herkese yiyecek, yakınındaki insanlar gibi giyinebilme ve yeterli barınma olanağı sağlanmadığı koşullarda ne anlamlı bir rehabilitasyon hizmetinden, ne gerçek olanaklardan ve ne de insan onuruna yaraşır bir yaşamdan söz edilebileceğine inanmıştı. Kuşkusuz bu düşünce başarılı az sayıdaki kör kimsenin desteklenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Körler Federasyonu'nun ilk yıllarda öncelik verdiği konular arasında körlerin kendi başına sağlamasının mümkün olmadığı temel bir yaşam standardını yaşamayı mümkün kılacak yeterli bir devlet yardımının sağlanmasını istemek ve bunu bir hayır, bir yardım olarak değil, bir hak olarak almak gerekmekteydi. Buna ek olarak federasyon körlerin kendilerini ilgilendiren konularda örgütlenerek sesini yükseltmesinin doğal bir hak olduğunu savunmuştur. İyi niyetli bile olsa körlerin dışında hiçbir grup ya da kişi körler adına konuşmamalıdır. Yalnızca körler tarafından seçilmiş kimseler onlar adına konuşabilmelidir. Jernigan devamlı şunları söylüyordu. Körler de tıpkı diğer insanlar gibidir. Acıktığımızda yemek yemek isteriz. Bu ihtiyaç giderilinceye kadar başka bir şey düşünmek çok zordur. Ancak bir insan için yalnızca yemek yemek yetmez. Karnımız doyduktan sonra anlamı olan işlere ve yararlı uğraşılara sahip olmak isteriz. Tıpkı diğerleri gibi. Yiyecek ve iş sağlandıktan sonra topluma eşit koşullarda katılım ve insan onuruna yaraşır bir yaşantı isteriz. Tıpkı diğerleri gibi. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından özürlüler geniş ölçüde savaş sırasındaki işlerinden henüz çıkarılmamışken, ABD'de Çalışma Bakanlığı 1948 yılında sanayide bedensel özürlerin çalışma ve savaş sırasına girdiği işlerde çalışıp çalışmadığını anlamak üzere bir araştırma yaptırmıştır. ABD Çalışma Bakanlığı bu araştırmada ülke çapında çeşitli iş yerlerinde çalışmakta olan 11 bin bedensel özürlü ve dikkatle seçilmiş benzer koşullarda 18 bin özürü bulunmayan kişi hakkında bilgi toplayarak inceleme yaptırmıştır. Özürlü olanlar ve olmayanlar cinsiyet, yaş, yapılan iş, iş yeri, çalışılan vardiya açısından ele alınmış, bunlar arasında verimlilik, iş kazalarına yol açma, yapılan devamsızlık oranı, kendi isteğiyle işten ayrılma yönlerinden kayda değer bir fark bulunamamıştır. Bulunan tek önemli fark işten kendi isteği dışında ayrılmada ortaya çıkmaktadır. 10 sene öncesine kadar özürlülerin çoğu işten çıkarılırken özürlü olmayanlar işlerine devam etmiştir. Bow, 1978. Savaş sırasındaki özürlülerin çalışmasından etkilenerek 1947 yılında ABD'de ilk olarak özürlü istihdam et haftası başlatılmıştır. Yeterlilikleri dikkate al, yetersizlikleri değil, özürlü istihdam et iyi bir iş yapmış ol gibi sloganlarla 100 milyon dolarlık kampanyalara karşın ortada bu kampanyaların başarılı olduğuna ilişkin veriler bulunmamaktadır. Bauf 1978. James Calvert 1973 yılında Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaptığı bir araştırma sonucu, işverenlerin araştırmaya katılan diğer gruplara mensup bireylerden daha çok özürlülere karşı elverişsiz tutumlar ortaya koyduğunu saptamıştır. Sözü edilen diğer gruplar arasında yaşlılar, etnik azınlıklar, eski hükümlüler ve aşırı toplumsal eylemlere katılmış eski öğrenciler yer almıştır. Arthur Williams'ın 1972 yılında Minnesota eyaletinde yaptığı bir başka araştırmaya katılan işverenlerin %50'sinin körleri ve zihinsel özürlüleri herhangi bir işe almayı düşünmediğini ortaya koymuştur. İşverenler özürlüleri işe almakla maliyetin yükseleceğini, işe alıştırmanın ve yetiştirmenin zor olduğunu, herhangi bir işe yerleştirilmelerinin diğer çalışanlara göre güçlüğünü, destek hizmetler bakımından bu kimselere diğerlerine göre daha fazla destek hizmet sağlamak zorunda kalacaklarını düşünmektedir. Ek olarak özürlülerin esnek olmadığını, yeni koşullara ve verilebilecek yeni görev ve sorumluluklara uyum göstermekte güçlük çekebileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca verimliliğin düşük olacağını ve bu kimselerin işte düzenli devamsızlık yaptığını savunmuşlardır. Buna karşın araştırmanın yapıldığı sırada o an ya da önceki bir zamanda özürlü istihdam etmiş işverenlerin daha olumlu tutumlar ortaya koyduğu saptanmıştır. Bove 1978. Kaldı ki bir kimsenin işe alınmış olması sorunu tümden çözmeye yetmemektedir. Kişinin yerleştirildiği işin düzeyi, kişiye getireceği terfi olanakları, işlerin bozulması sonucu ilk işten çıkarılacaklar arasında olup olmamakla ayrıca önemlidir. Genellikle özürlüler birçok durumda en son işe alınıp ilk çıkarılan kişiler durumundadır. ABD'deki çalışmalardan alınan sonuçlara göre istihdam edilmiş özürlülerin çoğunluğu sahip olduğu yeteneğe denk bir işten çok basit bir beceri gerektiren işlere razı olmuş durumdadır. Ayrıca bu kimselere iş sırasında ihtiyaç duyulacak telafi edici hizmetler çok sınırlı verilebilmektedir. Özürlüleri işe alma konusunda istekli görünen ve olumlu yaklaşımlar sergileyen işverenlerin çoğunluğu, işe aldığı özürlerin terfi ettirilmesine direnç göstermiştir. Bau, 1978. Daha önceden başlamış korumalı iş yerleri uygulaması 20. yüzyılda da varlığını sürdürmüş, 1938 yılında çıkarılan bir yasayla bu iş yerlerinde üretilen malları hükümetin satın alması güvence altına alınmıştır. Bu iş yerlerinin eş güdümünü sağlamak, pazarlama ve ham madde sorunlarını çözebilmek için aynı yıl Ulusal Körler İşletmeleri, NIB adında bir kurum oluşturulmuştur. 1970'li yılların ortalarına gelindiğinde kamu kurumlarının satın aldığı ürün çeşidi yüzü bulmuş, örneğin 1973 yılında 35 eyaletten 83 kurumun satın aldığı mallar için ödediği miktar 65 milyon dolardan fazla olmuştur. Alıcı kurumların kamu ya da özel sektör kuruluşu olduğuna bakılınca yaklaşık 30 milyon dolarlık alımı kamunun, yine yaklaşık 34,5 milyon dolarlık alımı özel sektör kuruluşlarının yaptığı görülmektedir. Bu ticari ilişkiler genel olarak hafif endüstri ve montaj işleri yapan kuruluşlarla yapılan sözleşmeler sonucu gerçekleşmektedir. Yine 1970'li yıllar itibariyle korumalı iş yerlerinde istihdam edilen kör sayısı 4700'den fazladır ve bunlardan 2000'e yakınının başka özürleri de bulunmaktadır. Bu iş yerlerinde çalışanların yaklaşık %10'u daha sonraki bir dönemde açık istihdamda iş bulup bu kuruluşlardan ayrılmıştır. Ödenen saat ücreti neredeyse görenlere ödenen asgari ücretin yarısı kadardır. Bu kuruluşlardaki çalışma koşulları ve ödenen ücretler Amerika'daki kör hareketinin her zaman ilgi odağı olmuş, zaman zaman büyük protesto eylemleri gerçekleştirilmiştir. Bunların en sert olanı 1973 yılında Chicago kentinde yaşanmış, bu eyleme ülkenin dört bir tarafından gelen 3000'den fazla kör katılmıştır. Scott 1969 körlerin sosyalleşme sürecini ele aldığı kitabında dilenciler için bir bölüm koymuştur. Bu bölümde dilenciliğin hala körlerin yaşantısına bir gerçeklik olarak varlığını sürdürdüğünü, pek çok körün bu şekilde geçindiğini belirtmektedir. Bu kimselerin sermayeye ihtiyaç duymadığı ve gelişmiş olan kent içi kamu ulaşım araçlarıyla bir yerden bir yere kolaylıkla giderek kendileri için karlı yerlere ulaştıklarından söz etmektedir. Yoksulluğun hafifletilmesine yönelik bir takım uygulamaların bulunduğu ülkede, Scott'un gözlemlerine göre belli oranlarda dilenciliğin bulunduğu söylenebilir. Üstelik Amerikan Körler Federasyonu belgelerinde körler arasında işsizlik oranı %70 civarında verilmektedir. Bu geniş işsiz kör kitlesinin yaşam düzeyi hiç kuşkusuz birinci sınıf bir yurttaşın sürdürmesi gereken yaşam düzeyi değildir. Açıkça dilencilik olmasa bile körlerin bir takım toplumsal olanaklardan diğer insanlarla kıyaslanamayacak kadar kolayca yararlanarak özel bir statüde bir çeşit dilencilik yapabileceği Chevinier'in bir kitabında yer almaktadır. Önceden ABD'nin saygın gazetelerinden birinde köşe yazarı olarak çalışan Chevinier, 30'lu yaşların ortalarında en verimli çağında gözlerini kaybetmiştir. İşinden ayrılmış birkaç yıl körlüğe uyum sağlama dönemi geçirmiştir. Kör olduktan 3 yıl kadar sonra New York'ta gazeteden bir arkadaşıyla karşılaşmış ve ona yeni durumundan acı acı söz etmiştir. Gözlerinin gördüğü dönemdeki toplumsal ilişkileriyle yeni durumundaki ilişkileri karşılaştıran Chevinier arkadaşına, istediği takdirde kör bir kimse olarak hiçbir zorlukla karşılaşmadan ve nispeten rahat bir şekilde yaşamının sonuna kadar yaşamasının mümkün olduğunu söylemiştir. O bu durumu yadırgamakta ve kendisini atıl duruma yönelten böyle bir yaşam tarzını kabul etmemektedir. Chevinier 1947. Chavigny'nin sözüne ettiği bu kolaylıklardan kuşkusuz ülkedeki pek çok kör yararlanıyor olmalıdır. Rusalem, ABD'de körlere yönelik olumlu tutumların 1970'ler itibariyle henüz topluma yeteri kadar yayılmadığını, toplumun kenarlarında yer alan dar bir entelektüel çevrede bu olumlu tutumların mevcut bulunduğunu belirterek karamsar bir tablo çizmektedir. İlerleyen yıllar içinde bu dar çevrenin sahip olduğu olumlu tutumların toplumun diğer kesimlerine yayılması umudunu taşıdığını belirtmektedir. Körlere yönelik dünyada en geniş fonları ayıran körlerin eğitimine neredeyse 200 yıla yakın bir zaman önce başlanan ve körlere yönelik hizmet sağlayan 500'den fazla kurum yıllardır çalışırken, New York'taki Columbia Üniversitesi gibi saygın bir üniversitenin özel eğitim alanında öğretim üyeliği yapmış Profesör Rusalem, kendi ülkesi için böyle diyorsa dünyanın diğer yörelerindeki körlerin durumu acaba nasıldır? Başta ABD olmak üzere yetişkin bir yaşta gözlerini kaybetmiş kişilerin yeniden yaşama bağlanması, tatmin edici bir iş ve meslek öğretilebilmesi için rehabilitasyon uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Bu uygulamalar böyle bir ihtiyaç savaş sırasında gözlerini kaybeden ve bu nedenle bir anda çaresiz ve umutsuzluğa düşen gazilerin tekrar yaşama kazandırılması çalışmaları yapılırken geliştirilmiş, sonradan sivil yaşamdaki körlere de yaygınlaştırılmıştır. Buna göre önce herhangi bir nedenle gözlerini kaybeden kişiye psikolojik tedavi ve mümkünse göz tedavisi uygulanmakta, durumunu kabulleniş sürecine göre sosyal rehabilitasyon adı verilen öz bakım becerilerinin öğretildiği bir program uygulanmaktadır. Görme duyusu olmaksızın önceden yapabildiği kişisel bakım işlerini bu kez görmeden yapması beklenmektedir. Kişinin normale dönmekte olduğu ve çeşitli beceriler öğrendiği görülünce bu kez yararlı bir iş öğretimine geçilmektedir. Temel olarak bu şekilde özetlenebilen rehabilitasyon ya da kişiye önceden sahip olduğu becerilerin yeni ortama göre yeniden kazandırılması uygulaması, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin yanı sıra diğer pek çok ülkeye de yayılmış, genel olarak bir yetişkin eğitim programı olarak uygulanmıştır. ABD'de yapılmış belli başlı yasal düzenlemeleri kısaca şu şekilde sunmakta yarar bulunmaktadır. Yoksulluğun hafifletilmesi amacıyla 1935 yılında Sosyal Yardım Yasası, 1936 yılında teklifi veren kongre üyelerinin adıyla Randolph Shepard Yasası olarak bilinen federal binalardaki büfelerin körler tarafından işletilmesini ve sağırların posta dağıtıcısı olarak çalıştırılmasını güvenceye alan yasa, bu yasa ile yaklaşık 7 bin kör kimsenin bu şekilde istihdam edilmesini sağlamıştır. 1943 yılında Mesleki Rehabilitasyon Yasası, bu yasa dünyadaki rehabilitasyon hareketinin Magna Carta'sı olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı sona ermeden özürler yararına çıkarılmış belli başlı yasalardır. Ayrıca 1944 yılında gelirler yasasına değişiklik yapılarak özürler için gelir vergisi indirimi yapılmıştır. Yapılan bu vergi indirimi 65 yaşın üzerinde daha fazladır. Eğer bu kimse körse o zaman indirim tutarı 3 katına çıkmaktadır. 1957 yılında o sırada kongre üyesi olan ve körlere yakınlığıyla bilinen J.F. Kennedy, körlerle ilgili konularda körlerin kendi örgütlerinin muhatap alınmasını öngören bir yasa teklifi hazırlamış ve Amerikan Kongresi'ne sunmuştur. 1965 yılında Mesleki Rehabilitasyon Yasası çıkarılmış, bu yasayla kendi işini kuracaklara, çiftlik alacaklara, personel istihdam edeceklere finansman ve teknik yardım sağlanması hedeflenmiştir. 1964 yılında Başkan Lyndon Johnson, Beyaz Baston Yasası'nı onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Bu yasayla Beyaz Baston körlerin simgesi olarak kabul edilmiş, yürürlüğe konduğu gün olan 15 Ekim önce ABD'de ve sonraki yıllarda yavaş yavaş diğer ülkelerde de Dünya Beyaz Baston Günü olarak körlerin sorunlarının öne çıkarıldığı gün şeklinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 1964 yılı Amerikan tarihinde bir başka yönden de son derece önemli bir dönüm noktası olmuştur. O yıl zencilerin beyazlarla eşit haklara sahip olmasını, onların da birinci sınıf yurttaşlar olduğunu yasal güvenceye bağlayan Medeni Haklar Yasası yürürlüğe girmiştir. Önceki yüzyıllarda yaşanan yoğun köle ticaretiyle Afrika'dan köle olarak getirilen zencilerin hemen hemen hiçbir hakkı bulunmamaktaydı. Beyaz sahipleri tarafından alınıp satılabilen, kötü muamele gören, hatta öldürülebilen zencilerin ABD'de acılı bir geçmişi olmuş, Tom amcanın kulübesi öyküsünde görüldüğü gibi bugünkü Amerika imajıyla inanılması zor dramlar yaşanmıştır. Bu nedenle aydınlanmacı düşünceler ve İngiliz sömürgeciliğine karşı verilen bağımsızlık savaşından sonra kurulan demokrasi, uzun yıllar bu yönüyle eski Yunan demokrasisini andırmıştır. Bilindiği gibi Atina demokrasisinde demokrasi yalnızca özgür Atina vatandaşlarının demokrasisiydi. Kölelerin, kadınların ve yabancıların seçme ve seçilme hakkı yoktu. 1861-1865 yıllarında daha çok kuzey ve güney eyaletleri arasında yaşanan Amerikan İç Savaşı, sonunda ülkede kölelik kaldırılmış olsa da zencilerin birinci sınıf insanlar olma mücadelesi ve kendilerine yönelik her alandaki ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması, uzun uğraşı ve mücadelelerden sonra ancak yasal olarak 1964'ten sonra mümkün olabilmiştir. Gittikleri okullar, lokantalar, hatta bazı güney eyaletlerine tuvaletleri bile ayrı olan zenciler, bu yasal düzenlemelerden sonra bile sorunlar yaşamayı sürdürmüştür. Kuşkusuz bu durum, kitabın azınlıklara ilişkin başlardaki bölümünde yer verilen medeni haklar mevzuatının meşruiyeti ya da uygulanırlığı sorunuyla yakından ilgili bir durumdur. Tek başına yasal düzenlemelerle yetinilmemeli, başta bilgilendirme olmak üzere eğitsel faaliyetlerle eş güdümlü olarak geniş bir zaman dilimine yayılmış olarak bu sorunla uğraşılmalıdır. Zencilerin başını çektiği azınlıklar konusu 20. yüzyıl Amerikan sosyal bilimine damgasını vurmuş en önemli toplumsal olgudur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı azınlıklar konusuyla ilgili çalışmalar, tartışmalar ve yapılan yayınlarla şekillenmiştir denebilir. Gelinen noktada Amerikan toplumunda insan derisinin renkleri konusunda renk körü olunması en pratik çözüm olarak önerilmiş, insanların rengine göre değerlendirilmesinin terk edilmesi kabul edilmiş gibidir. Zenciler gerçeğinde bir kez bu yol açıldıktan sonra toplum içinde kendini avantajsız hisseden, ayrımcı uygulamaların muhatabı olduğunu ileri süren başka bir takım gruplar da benzer isteklerde bulunmaya başlamış ve bir yandan yasal düzenlemelerle, diğer yandan geniş kamuoyu çalışmalarıyla toplumun kendilerini diğerlerinden ayıran özelliğe kör ya da duyarsız olmasını talep etmeye yönelmiştir. Bu grupların başında kadınlar, eşcinseller ve özürlüler gelmiştir. Medeni Haklar Yasası'nı kabulünden sonra diğer azınlık gruplarla birlikte özürlülerin verdiği eşitlik mücadelesi sonuç vermiş ve bu yöndeki ilk özel düzenleme 1973 yılında çıkarılan Rehabilitasyon Yasası ile yapılmıştır. Bu yasanın 5. bölümünde 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın özürlülük temelinde ayrımcılığı yasaklayıcı şekilde genişletilmiş ve bazı değişiklikler öngörülmüştür. Söz konusu bu düzenlemelere kısaca bakmanın yararlı olacağı kanısındayız. Söz konusu bu bölüm kendi içinde her biri özürlü haklarının farklı bir yanını ele alan 4 alt bölümden oluşmaktadır. 501 no'lu 1. bölüm özürlülerin devlet kademelerinde görev alması, 502 no'lu bölüm resmi dairelerde yapılması gereken mimari ve ulaşım tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu özel düzenlemeler getiren yukarıdaki maddelerin dışında yasanın 503 ve 504 no'lu bölümlerine daha fazla yer vereceğiz. 503 no'lu bölüm, federal hükümete yapılan bir işte özürlülerin nasıl ve hangi koşullarda istihdam edileceğini düzenlemektedir. Bu bölümde verilen federal hükümetin herhangi bir biçimine 2500 doların üzerinde iş yapan her işveren, çalıştıracağı eleman ya da elemanlar alırken, işe elverişli olduğu halde bir kimseyi yalnızca özüründen dolayı geri çeviremez, hükmü yer almaktadır. Bir işte çalışmak üzere başvuran bir kimse yalnızca özürlü olduğu için işe alınmadığına inanıyorsa, Çalışma Bakanlığı'na başvurur. Bakanlık derhal bir çözüm bulmakla yükümlüdür. Bu maddenin uygulanış şeklini gösteren yönetmelik 16 Nisan 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın 504 no'lu bölümü, yani 4. bölüm, federal hükümete bağlı kurumlarla yapılacak sözleşmelerde ayrımcılığı yasaklayan en kapsamlı madde olarak dikkat çekmektedir. Maddede bir kimse başka türlü hak ettiği halde yalnızca özüründen dolayı federal fonlardan desteklenen hiçbir programa katılmaktan ya da bunlardan yararlanmaktan alıkonamaz. Ayrımcılık yapılamaz ya da başvurusu geri çevrilemez. Hükmü yer almıştır. Bu madde ile tüm devlet kurumlarında ve özellikle devlete iş yapan kuruluşlarda uygulanmak üzere özürlülere karşı ayrımcılık politikası güdülemeyeceği öngörülmüştür. Bu maddenin uygulanış şekil ve koşulları ancak 28 Nisan 1977 tarihli ve 4 Mayıs 1977 günlü Public Register gazetesine yayınlanarak yürürlüğe girmiş, kamuoyunda çok geniş yankılara yol açmıştır. Bu yönetmelikte açıklık getirilen belli başlı konuları şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. İnşa edilecek yeni binalar özürlülerin rahatça girip çıkabilmesine elverişli olmalıdır. 2. Mevcut bina ve eklentilerinde yürütülen programlar ve etkinlikler 2 ay içinde özürlülerin kolayca yararlanabileceği hale getirilmeli. Bu mümkün olamıyorsa bu kez bina ve eklentilerinde bu yönde gerekli düzenlemeler en geç 3 yıl içinde yapılmış olmalıdır. Bu konuda hiçbir istisnaya müsamaha gösterilmeyecektir. 3. Bir işte çalışmak üzere başvuran kişinin özrüne uygun düzenlemeler yapılabiliyorsa ya da söz konusu özür, özürü bulunan kişinin ya da işverenin belli bir işi yapmasını engelleyici nitelikte değilse, o kişi yalnızca özüründen dolayı işe alınmaktan geri çevrilemez. 4. İşverenler iş için başvuran özürlüden herhangi bir sağlık raporu istemeyecek ve o kişiyle özürlü olup olmadığına, özürün doğası ve ciddiyetine ilişkin konuşma yapmayacak, ancak işveren işe alırken başvuranın işle ilgili bazı konuları nasıl yapabileceğine ilişkin ön görüşme yapabilmesi mümkün olabilecektir. Başvuran özürlülere iş teklifi yapıldıktan sonra onlardan sağlık raporu istenebilecektir. 5. Özürün doğasına ve ciddiyetine bakılmaksızın her özürlü çocuğun özürüne uygun ücretsiz eğitim görme hakkı kabul edilmiştir. Bu durumdaki çocuklara uygun düzenlemeler kamu yöneticileri tarafından yapılacaktır. 6. Özürlü çocukları okullarda diğer çocuklardan ayırmak yerine mümkün olduğu kadar onlarla bir arada eğitim verilmelidir. 7. Eğitim kurumları her yıl hizmet götürülmemiş çocukları saptamakla yükümlüdür. 8. Yüksek okullar ve üniversiteler özürlü öğrencilerin eğitim olanaklarından tam olarak yararlanabilmesi için gereken durumlarda akademik anlamda bazı değişiklikler yapmakla yükümlü tutulmuştur. 9. HEW federal devlet fonlarından desteklenen projeleri yürüten kişi ve kuruluşlar, bir yıl içinde özürlü kişi ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, özürlü Amerikan yurttaşlarına fırsat eşitliği sağlama sürecinde nelerin aksamakta olduğunu gösteren bir değerlendirme raporu hazırlamakla yükümlüdür. NFB sayfa 15. Yoğun toplumsal hareketlilik ve medeni haklar mücadeleler arasında yukarıdaki mevzuat düzenlemeleri özürlüler açısından yapılarak bir kere şeytanın bacağı kırılmıştır.